Günaydın, hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum. Bu sabah da benimle birlikte olduğunuz, evlerinize, iş yerlerinize konuk ettiğiniz, benim çalışma odama misafir geldiğiniz ama en çok bu yayın boyunca mümkün olduğunca ön yargılarınızdan kurtularak sadece ülke için konuşmaya hazır şekilde burada bulunduğunuz için. Sağ olun, var olun. Dünyanın neresinden katılıyorsanız bu yayına ve bulunduğunuz yerde insanlar birbirlerine hangi dilden günaydın diyorlarsa o dilden günaydın dediğimi varsayın lütfen. Rojbaş, Pariluis, Good Morning, Guten Morgen, Bonjour, Buongiorno, Dobri Utro, Cin Dobre, Yore Gelt, Huam Menta, selamun aleyküm, kalimera, sabah el hayır, boreda, habari, dilam şvidobisa, doginan, nihao, buenos dias, aloha, ne diyorsanız. Günaydın. Hadi yayını paylaşın, sizler Periskop'tan yapın aynı şeyi. Ben de sosyal medya üzerinden, Twitter'dan yapayım. Çağrımızı yineleyelim. Herkes gelsin, hep beraber oturalım, konuşalım. Şimdi bugün birden fazla konu konuşacağız. Neden? Çünkü gündemin birbirine bağlı çok sayıda konusu var. Bunların içinde öyle başlıklar var ki aslında neyin neden çıktığını göreceğiz yaptığımız gibi. Burada yayının başlığında kullandığımız ifadedeki o S harfiyle Ş harfinin değişimi, yani pasaport yerine paşaport yazmam boşa değil. Çünkü günlerdir Türkiye'den kaçışları tartışılan ve benim kalıbımı basarak iddia edeceğim gibi Türkiye'den bir cemaatçi transferinin yapıldığı bu olayda normalde pasaport diyemeyen insanların nasıl kütür kütür parasını ödedikten sonra ülkeyi terk ettiklerini göreceğiz. Ama bununla birlikte Türkiye'de sorumluluk kavramından ne kadar uzaklaşıldığını konuşacağız aslında. Çünkü günlerdir burada çağrısını yaptığımız Oda TV'nin bir haberiyle başlayan Sanayi Bakanı, özür dilerim, Ticaret Bakanı Ruhsar Hanım'la ilgili olarak. Bence bu kadar yeter. Dün pek çok izleyici yazmış. Soyadını niye söylemiyorsun? Neyini söyleyeyim ya? Soyadı faturada yazıyor zaten. Çok merak eden oradan bakar. Ticaret Bakanı Ruhsar Hanım'la ilgili iddia 96. saatine girdi. Tık yok. Tık yok. Adalet ve Kalkınma Partisi sözcüsü Ömer Çelik her konuda konuştu mesela. Her konuda. Muhalefet belediyeleri de insan kaçırmış. Ne utanmaları lazım falan gibi. Tuhaf tuhaf. Gerçekten insanın böyle ya hiç mi utanma hissiniz yok kardeşim? Sözlerini zorlayan ifadeler kullandı ama Ticaret Bakanı'nın olayına ilişkin soru da yok. Ortada kendisi de yok zaten. 96 saat eşek yerine koyuyor hepimizi. Gerçekten bunun başka bir söyleyişi yok. Kusura bakmayın. Hepimizi eşek yerine koyuyor. Şöyle düşünüyor muhtemelen. Lan bunlar unutur zaten. Bunlar unutur. Neleri unutmadı ki bunlar? Evet, ortada bir fatura var. Fatura ile ilgili adım atılabilmiş değil. Hayır, yapabileceğim bir şey varsa yap kardeşim. Dün yayında sosyal medyadan yayılan iddiaları hatırlattıktan sonra Fatma Şahin adına bana sosyal medyada yapılan paylaşımlarını yolladı birkaç izleyici. Suç duyurusunda bulundum. Ben bu doğru değil. Ya bunu yapın en azından Ruhsar Hanım. Yapabiliyorsanız yapın. 96 saat geçti üzerinden. Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanı kendisiyle ilgili olarak kendi bakanlığına eşiyle birlikte ortak sahip oldukları firmadan dezenfektan sattığına ilişkin haberleri bırakın yalanlamayı, ortaya çıkan faturalarla ilgili tek cümle söyleyebilmeyi ortada yok. Arazi. Arazi. Türkiye'de en büyük kayıp kavramlardan bir tanesi sorumluluk. Ciddi söylüyorum. İki gündür yanık şekilde, ki hani dedim ya, bu gerçekten AKP'de artık iletişimin olmadığını gösteriyor bize. İletişimle ilgilenebilecek birinin de kalmadığını. Bu konuya ilişkin olarak hani toplumdaki genel geçer düzeyin üzerinde iletişim bilgisine sahip insan bulunmadığını gösteriyor. Şu 128 milyar dolar hikayesinden bahsediyorum. Biliyorsunuz büyük bir çuvallama yaşandı bu konuda. Çünkü ortada Merkez Bankası'nın aslında kendisinin yapabileceğinin ifade edildiği bir protokol var. Ve bu protokolle Merkez Bankası bu satışları, yani elindeki dövizle, dövize müdahaleyle, piyasanın regülasyonu düzenlenmesi aracılığıyla bunu kullanabileceğini ifade ettiği söyleniyor. Ortada öyle büyük, öyle tuhaf bir yalan var ki ekrana çıkartılıyor, NTV ekranlarına, özellikle NTV ekranlarına. Hala çünkü niye mesela şunu düşünüyor musunuz hiç? Hazine ve Maliye Bakanı neden A Haber ekranına çıkmaz? Öyle ya, sonuçta iktidarın göbeğinin deliyor o televizyon. Niye çıkmaz? Ben size söyleyeyim. 3 yıldır bas bas bağırıyorum burada. İzleyen yok çünkü. Ya kimse izlemiyor. A Haber izlesin diye oluşturulmuş izleyici kitlesi bile kaçtı. O kadar ya, ayakkabı bağcığına yönelik yayın yapıyor. Zekanız o kadarsa tamamdır, oradan yürürsünüz. Adam oraya çıkmıyor. Niye? Ya bunu düşünmesi lazım bence A Haber yöneticilerinin. İktidarın destekçilerinin oturup düşünmesi lazım. Kardeşim bu değil mi ya bizim televizyon? Çıkmıyor. Öyle ya da böyle boğazına gırtlağına kadar kirlenmiş de olsa NTV'nin hala marka değeri var çünkü. Çıkıyor ya. Ve gayet rahat şunu söyleyebiliyor mesela Lütfü Elvan. Diyor ki ben buradaki sayıların açıklanmasından yanayım. Ben de ondan yanayım. Çok normal. Yani neyi tartışıyoruz o zaman biz? Bırakın sayıların açıklanmasını. 128 milyar dolar nerede sorusunun sorulması engelleniyor. Vinç dayayıp 30 metre yüksekten pankart indirmeye çalışıyorsunuz. İktidarınız yapıyor bunu. Diyor ki Lütfü Elvan, ben açıklanmasından yanayım. Ben de açıklanmasından yanayım. Ama Lütfü Elvan'ın açıklamasında çok kritik bir durum var. İçerideki protokol, protokolün nasıl işletildiği, karşılıklı kör alım satım denir buna. Orada insanların nasıl bir tavır, kurumların nasıl bir tavır belirlediği falan. Gerçekten bırakın bunları bir kenara. Biliyorum kafanız karışıyor ama bunlar sizinle alakalı değil. Ya bunlar ekonomist olarak çok insanın anlamadığı, doğrudan merkez bankacılığı yapmış olan insanların ancak birebir konuşabileceği, anlayabileceği ya da çok önemli finans kuruluşlarının içindeki hazinecilerin, onların anlayabileceği işte kavramlar. Ciddi söylüyorum, kalanlarını söylediğini atın bir kenara. Bakın size bakanın söylediğinden örnek vereceğim. Her şeyi, bütün yaptığı tatavayı bir kenara koyun. Tatavayı özellikle bir kenara koyun. Bir cümlesi var. Lütfü Elvan'ın, Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanı, daha ötesi var mı kardeşim? Paranın sorumlusu, doğru mu? Doğru. Diyor ki, biz Kasım'dan sonra uygulamadık zaten bunu. Bu ne demek biliyor musunuz? Ben bunun ne olduğunu biliyorum. Ve ben bu topa girmem. Benimle alakası yok. Benimle alakası yok. Benden önce ne yapıldıysa yapılmış. Ben ama geldiğim günden itibaren bunu ellemedim. İşte ben de bunu anlatıyorum. Madem bu kadar iyiydi, tıraştan sonra yüzümüze sürülecek ya da böyle ekmek arasına konulup yenilecek iyi bir şeydi bu. Niye siz kullanmadınız? İki seçenek var önümüzde. Bir, kamu bankalarında döviz bitti. Ki hani böyleyse geçmiş olsun, gerçekten başka şeyler konuşmamız lazım. İki, ve bence akla daha yatkın olanı, siz bunun yanlış olduğunu biliyorsunuz. Değil mi? Lütfü Elvan bunu dedi ve arazi hemen. Konuştum mu? Konuştum. Doğru ya. Yani. Adam yalan söylese başı ağrımaz. Konuştu. Bir haber televizyonuna, haber televizyonuna, NTV'ye çıkıp söyledi. Ben dedi Kasım'dan sonra yapmadım bunu. Doğru. Kasım'dan önce yapanlar. Kim Kasım'dan önce yapan? 8 Kasım burada tarihiyle söylüyorum size. Türkiye Cumhuriyeti'nin Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın deparlama tarihi. 8 Kasım. Biz üzerinden bu kadar zaman geçti. Yani 5 aylık bir süreden bahsediyoruz. Adam ortalıkta yok. Ve kimse sorgulamıyor. İlk kez Lütfü Elvan aslında Hazine ve Maliye Bakanı'nı sorguladı. Ben Kasım'dan sonra yapmadım, yapılmasına izin vermedim diyerek. Peki o günden önce yapılanlar? Bence bu sayılar açıklanmalı da orada önem kazanıyor işte. Nurettin Canikli durur mu? İktidar tarafından denildi ki ya Lütfü bu topa çıkmayacak, anlaşıldı. Hatta biraz daha zorlanırsa, biraz daha üzerine basılırsa ters yöne de gidebilir bu hikaye. Biz basmayalım, hiç girmeyelim bu topa. O yüzden parti içinden birini çıkartalım. Tamam, kimi çıkartalım? Nurettin Canikli. Nurettin Canikli partinin en çok ekonomiden anlayan insanlarından bir tanesi. Öyle anlatılıyor. Ama Nurettin Canikli çıktı Habertürk ekranlarında. Ben programı izledim. Habertürk ekranlarında anlattığı hikaye şu. Diyor ki, bu kesinlikle ortada bir hata, suistimal bilmem ne olduğu anlamına gelmez. Bu zaten dünyanın her yerinde yapılabilir bir şeydir. Bakın Nurettin Bey, yalan söylüyorsunuz. Neden biliyor musunuz? Bir, böyle bir satış yapılacaksa bu satış mutlaka ama mutlaka Merkez Bankası üzerinden, onun aracı kurumları üzerinden yapılır. Anlaştığı aracı kurumlar. Hazine nasıl satıyor parayı? Ve hazine kendi bu topa yükselemeyeceği için, çok iyi bildiği için kamu bankalarını devreye sokuyor. Siz burada çok ciddi anlamda görev suistimali yapıyorsunuz. İşte dün Uğur Gürses'in yazısında yazdı. 48 değil kardeşim. 12 milyar dolar daha var ortada ucuza satılan kamu bankalarından. Görev zararı yazdı bu. O zaman nasıl yapabiliyorsunuz bunu? Yani böyle bir şey siz... Bir aracı kuruluş üzerinden para satıyorsunuz resmen. Merkez Bankası'nın parasını hazine üzerinden ama bir aracı kurum vasıtasıyla satıyorsunuz. Ya böyle bir saçmalık olabilir mi? Ve bunu savunmaya çalışıyor. Neden? Çünkü karşısına iki tip oturtulmuş. İkisi de iktidarın göbek deliğinden geliyor. Göbek deliğinden, bak özellikle söylüyorum. Sorulan soruların hepsi böyle. Hani bir tenis kortuna çıkmışlar, karşı taraftan otomatik top fırlatma makinesi atıyor. Attığı yer belli, o tarafa doğru atıyor zaten. Sen de gidip karşılıyorsun. Şahane, iki tane otomatik top fırlatma makinesi. Konuşuyor. Ama Nurettin Canikli ne anlatırsa anlatsın şu sokuşturma saklama hikayesini kapatamıyor. Çünkü o da biliyor ki, kafası şu kadar çalışan herkes anlıyor ki, ya bu iş doğru düzgün bir iş olsa her şeyi bırakın açıkta yapılırdı. Değil mi? Bugüne kadar söylenen yalanları alt alta koyun. Alt alta, yani o para duruyor. O para pandemi koşulları içinde vatandaşın ihtiyacı üzerine harcandı. O para hala kasada. O para sizde. Nurettin Canikçi'nin en son 84 milyon eşit dağıtıldı dedi. Aranızda alan var mı ya? Arkadaş, aranızda alan var mı? Hayır, varsa lütfen şunu söyleyin bana. Aranızda anlaştığınız, ulan hepimiz yiyelim Uysal'a vermeyelim mi dediniz? Böyle saçmalık olur mu ya? Adam gözümüzün içine baka baka yalan söylüyor. Takır takır yalan söylüyor. Karşısında oturan tüp gazlarda hiç ses çıkartmıyor. Evet efendim, çok güzel efendim. Yani hikmet buyurdunuz efendim. Gerçekten şahane efendim. Neden bunu şu ana kadar anlatmadınız efendim? Konuşulan hikayeler bunlar. Ama ne yaparsanız yapın, ne yaparsanız yapın. Diyor ki bak, Lütfü Elvan'ın cümlesini dikkatli dinleyin. Hazine hesapları üzerinden döviz alım ve satım işlemi Merkez Bankası tarafından gerçekleştirilmiştir. Burada Merkez Bankası'nın muhabir bir banka aracılığıyla bu alım ve satım işlemlerinin elektronik işlem platformlarında gerçekleştiğini görüyoruz. Merkez Bankası böyle bir işlem yapmaz kardeşim. Merkez Bankası aptal değil çünkü. Merkez Bankası bir banka ya, niye bunu kendi yapmasın? İnsanlara bunu sokuşturmaya çalışıyorlar. Çünkü çok iyi biliniyor ki bunda toparlanacak bir şey yok. Ya bu çok büyük bir hata. Hani anlatıp duruyorum ya iki haftadır. Bak, bundan yargılanacaksın. Bundan, o günden itibaren içinde kim olursa olsun yargılanacak kardeşim. Bu kaçınılmaz bir şey. Çünkü burada görev zararı doğuruyorsun sen. Yanlış bir uygulamayla. Diğerini hani konuştuk ya burada. O 58 milyar dolarlık kabaca o bölümü. Bundan yargılanacak. Bundan kaçarın yok. Çünkü buradaki uygulama kötü niyetli. Kalan bölümünü burada seninle tartışırım. Eyvallah. Derim ki ya ekonomiden zerre kadar anlamıyorsunuz. Hakikaten parayı yemişsiniz. Çarçur etmişsiniz. Ama yapacak bir şey yok. Ekonomi yönetimi sizde. Ama diğer 58 milyar dolar için hiç kimse söyleyemez bunu. Çünkü siz kapalı kapılar ardından takır takır para sattınız. Sadece bir inat uğruna ekonomiden zerre kadar anlamayan, damat olmak dışında hiçbir vasfı bulunmayan bir adamın birilerine bir politika sokuşturması nedeniyle, böyle olursa iyi olur, böyle olacak, çok iyi olur, alkışlayan iş dünyası insanları, o gün kendisini, onlara, orada gitti 58 milyar dolar işte. Uğur Gürses'in eklediği 12 milyarı da çakın üstünde 70 milyar dolar. Direkt. Kardeşim bu saçma. Ve Hazine ve Maliye Bakanı, Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanı açıkça bu cümleyi kuruyor. Merkez Bankası muhabir bir banka aracılığıyla bu alım ve satım işlemlerinin elektronik platformda gerçekleştiğini görüyoruz. Olmaz, olamaz. Ya Merkez Bankası banka kardeşim. Zaten bankalarla çalışıyor. Merkez Bankası niye başkasının üstünden bunu yapsın? O bankayı çalıştıranlar aptal mı? Herkesi bırakın. Bakın şu kadar insan konuşuyor ya, bır bır bır, herkes bir şey anlatıyor. Ben de dahil olmak üzere. Bırakın Merkez Bankası başkanlığı yapmış insanları dinleyin. Durmuş Yılmaz yaşıyor işte. Sorun. Durmuş Yılmaz konuşuyor da zaten. Adam da söylüyor. Kardeşim böyle bir saçmalık olmaz. Nereden biliyorum? Lan ben bilmeyeceğim de kim bilecek? Merkez Bankası'nın başkanıydım ben. Ben bilmeyeceğim. Kim bilecek? Sizin sebebi hilkatiniz sürekli aynı şeyi söylemiyor muydu? Beni damdan düşen anlar. Bana kardeşim dertliyi bulun falan diye. Al sana dertlisi. Sürekli yalan üretiyorsun. Ve en son gelinen yer gerçekten çok acıktı. Nurettin Canikli'nin söylediği. 84 milyon insana eşit dağıttık diyor ya. Ya yalan olur da bu kadar dibi olmaz kardeşim. Ama Türkiye'de sorumluluktan sıyrılmak bu kadar basit. Bakın dün sabah burada Sevilay Yılmaz'ın yazısından o tanık ifadesini okudum size sabah bu saatlerde. Sonradan Türkiye'de karıştı ortalık biliyorsunuz. Herkes bunun üzerinden konuşmaya başladı. Çünkü konuşan kişi Almanya'dan, Hamburg'dan telefonla yarışmaya bağlanan kişi diyordu ki ya kardeşim ben orada açtım. Burada kaçağım, doğrudur. Yani beni yakalamalarından korkmuyor muyum? Korkuyorum da ben teorik olarak yokum ki zaten. Çünkü beni buraya getiren hizmet pasaportunu verdim ben. Değil mi? Benim bir kimliğim yok. Almanya'ya girdiğim bilinmiyor. Çünkü hizmet pasaportum geri gitti. Ben gitmedim. Pasaport geri gitti. her konuda car car car konuşan, Türkiye'de ne olup biterse, bakın ne olup biterse iktidarın aleyhine, anında yandaş medyaya bunlarla ilgili bütün detayları veren Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanı nerede? Duydunuz mu siz İçişleri Bakanı'ndan? 3 gündür bir ses alabilen var mı içinizde? Yok. Ama biz Süleyman Soylu'ya böyle alışkın değiliz ki. Biz böyle alışkın değiliz kardeşim. Anında Sabah gazetesine servis edilenlerle ilgili o kişilerin arasında CHP'liler var, CHP'lilerin kardeşleri var, dayıları var, halaları var, kayınçosu görüncesi hepsi, TC kimlik numaraları da bunlar. Yalan mı? Nerede Süleyman Soylu? Sorum şu, hizmet pasaportunu kim veriyor? Kız Olgunlaşma Enstitüsü mü? Yo. Bir zahmet bir çıkıp konuşsanız, onun yerine Ömer Çelik çıkıyor. Şunu anlatmaya çalışıyorum. Lütfen kafanızın bir yerine yerleştirin. Artık devleti yöneten insanların bu politikayı savunma şansı yok. Bu saatten sonra bunu devlette sorumluluk makamında olan kimse savunamaz. Partili savunacak. Sadece ve sadece partili savunacak. Yani Lütfü Elvan bir yere kadar getirecek, diyecek ki Kasım'dan sonra ben yapmadım kardeşim. Vallahi yok. Vallahi yok. Al bak. Ne diyor? Merkez Bankası bu açıklamaları yaparsa, ki bence yapmalıdır diyor, Merkez Bankası'nda görünür. Merkez Bankası'nda mı? Siz? Ya ben Hazine ve Maliye Bakanıyım. Benimle alakam yok. Alakası yok. Aynı şekilde Ruhsar Hanım'la ilgili tek adım atıldığını görüyor musunuz? Savunma partiden gelecek. Başka çaresi yok ki. Devlet içinde bunu savunulacak bir yönü yok. Fatura var ortada. Faturada adres var, isim var, TC kimlik numarası var, satış günü var, irsaliyesi kesilmiş, her şey var. İçişleri Bakanı hemen sokuşturmacı Ömer Çelik'ten geliyor. Diyor ki utanmaları lazım, CHP'li ve İYİ Partili belediyeler de yapmış. Ama işte bak, boktan bir durum var ortada. Bunlar sorgulandığı zaman öğrenilebilecek şeyler. Bugün Sözcü Gazetesi'nde İsmail Saymaz o belediyelerle tek tek görüşmüş. Ve diyor ki yok birader, öyle bir şey yok diyor. Yani bahsedilen, adı geçen CHP'li ve İYİ Partili belediye başkanlarıyla da konuştum. İkisi de diyorlar ki ya kardeşim bizde giden geldi. Pasaportları da öyle iade ettik zaten. Hepsi burada. Buyurun. Arazi olanları nereden bulacağız? Hani bunu bir geçim kaynağı haline getiren, bir iş kolu, sektör haline getiren insanlar bir kenara. Ama buna para veren insanlar ne diyeceksiniz mesela bir süre geçtikten sonra? Bunların akılları gitti, ha molozlar kaldı mı? Dediniz çünkü bunu. Cemaatçilerle ilgili olarak gözlerinin içine bakarak dediniz, pek çoğu bu yayını da seyrediyor. Size dediler, evet. Size dediler, takoz dedi, bunların kafası çalışmayanları kaldı dedi. Siz de dinlediniz. Valla kusura bakmayın da doğru söylüyor çünkü. Şimdi aynı şey buradan olacak olursa bunun sorumluluğunu kim alacak? Ya bir daha soruyorum kardeşim, hizmet pasaportu özel resmi yazıyla alınabilen bir pasaport. Yani şöyle, siz ne için nereye gittiğinizi söylüyorsunuz, tamam mı? Ben Belçika'nın en anlamsız bölgesine gideceğim. Taktım kafaya, ben onlarla dostluk kuracağım. Tamam mı? Bunu eğer ikna edebiliyorsanız size bir yazı çıkartılıyor. Deniyor ki şu şu tarihler arasında Belçika'nın bilmem neresindeki şu toplantıya iştiraki için işbu pasaport düzenlenmiş ve şu tarihte geri alınmak üzere ilgilisine teslim edilmiştir. O tarihte geri alınıyor. Bak şimdi, o yazı hazırlandığı zaman altına imza atanlar kimler? Biz ne görüyoruz şu anda? Belediye başkanı, bir tane vali yardımcısı gitti. Allah Allah, sadece bu kadar mı? Bu diyorsun yani. Bir tane vali yardımcısı becerebiliyor bunu. İlginç. Bir tane vali yardımcısı bu kadar kudretliyse, yani bir anda 50 kişi yurt dışına yollayıp tamam ulan dağılın diyebiliyorsa, o zaman valiler falan neler yapmaz ya? Yolladın. Pasaportlar iade edildi. Doğru mu? Pasaportları iadeye getirildiğinde iadeyi alan biri var. Kardeşim en azından o biliyor. Hiçbir şey yoksa o biliyor. Süleyman Soylu'dan ses var mı? Efendim? Yok. Onun yerine bakın, bugün en çok ne duyacaksınız biliyor musunuz? Avrupa'da İspanya, İngiltere ve neresiydi? Bir ülke daha. Üçü anlaştılar ve bunlar kendi liglerini kuruyorlar kardeşim. Süper Lig. Ne yapayım? İşte bu kapitalizmin yeni oyunu. Yeni oyunu mu? Lan eskiden futbol gazoz kapağı karşılığı mı oynanıyordu? Biz niye bağırdık o zaman futbol borsada değil arsada güzel diye? Aynısının farklı katmerlisi. JP Morgan bu seferkinin finansörü çünkü. Farklı. Ben dağıtmam kardeşim. En çok parayı biz üçümüz bölüşeceğiz. Kalanları gelirse onlara da atarız. Da ya bizim işimiz bu değil. Gerçekten değil. Bizde Ticaret Bakanı'nın kendi bakanlığına dahil olmak üzere 9 milyon liralık dezenfektan satışı konusu var. İtalya'ya şeyin. Dezenfektan satışı konusu var. Ortada olmayan 3 gündür görmediğimiz bir İçişleri Bakanımız var. İçişleri Bakanı mesela, yani siz neresinden girerseniz girin, kendi istediği yeri konuşan bir insan ama bu konuyla ilgili doğrudan kendisini ilgilendirmesine rağmen arazi yok, ortada yok. Çıkıp onun konuşması lazım. Hiç değilse Sabah gazetesine, Yeni Şafak'a bir takım isimler teslim etmesi lazım ya. İyi Partili, CHP'li belediyelerin, mesela kayınçolarının, görümcelerinin bu işin içine nasıl dahil olduğunu. Değil mi? İçişleri Bakanı'nın ortada olması lazım. Adalet Bakanlığı? Adalet Bakanı da yok ortada. Onu bırakın, Hazine Bakanı'nı ilk kez gördük diye seviniyorduk. Hazine Bakanı söylediği şu: ben girmedim bu topa kardeşim, siz aranızda tepişin. Ben girmem. Merkez Bankası Başkanı anlatırsa anlatsın. Bakın, Lütfü Elvan'ın sözünde öyle bir ifade var ki, şunu söylüyor Lütfü Elvan. Akıllı bir siyasetçi olarak, eski iyi bir bürokrat olarak. Diyor ki, kardeşim ben bu topa yükselmem. Ne yaptığınızı biliyorum. Ama şöyle bir şansım var, ben yapmadım. Ben yapmadım. Yarın bir gün bu ortaya çıkacak ve ortaya çıktığı zaman ben bugünden şerhimi düşeyim de ben yoktum ya, aranızda yaptınız bunu. Kasım'dan önce, kim var abi Kasım'dan önce? Memlüklüler mi? Yo, Berat Albayrak. İsim vermiyor ama o gösteriyor adresi zaten. Kim yaptı bunu? Beyefendi. Artık bir şekilde üstleneceksiniz bunu diyor. Ben yokum ama. Öbür taraftan diğer insanlara bak. Onlar da yok, arazi. Biz kaderimizle baş başa kaldık. Dün 340'ı geçti Türkiye'de ölüm sayısı. Covid-19'dan. Sağlık Bakanı'nı gören var mı? Tweet attı. Maske, mesafe, hijyen hatırlatmalı. Şahane, bulaşı önlemek için bizim kişisel sorumluluklarımızı hatırlatan şahane bir tweet attı. Kendisi yok. Yok, maalesef ona ulaşılamıyor. Aradığınız bakanı şu anda ulaşılamıyor. Biz ne yapacağız şimdi? Bu uygulamayı tek başımıza mı götüreceğiz yani? Kısmi kapanma. Kendi aranızda kapan. Kapan kendi aranda. Kapan. Biraz aç. Hafif kapat biraz da. Tamam, öyle kal. Ne çalışacak? Ne yiyecek? Bu insanların SGK primleri nasıl yatacak mesela? Yarın bir gün emekliliğe esas günleri geldiği zaman mesela bu günleri nasıl hatırlayacak insanlar? Yani SGK dökümü çıktığı zaman ne görecek? Oo, yarısında yokuz lan bunun. Boş buralar. Değil mi? Ortada bir tane muhatap yok. Bir tane. Kim konuşmak zorundayız? Asıl kimin konuşması gerekiyorsa arazi. Devlet yöneticisinin çuvallamasını partiden savunmaya başladılar şu anda. Bu çok büyük bir aciz ifadesi. Çok büyük bir aciz ifadesi. Ya tutulacak bir şey yok kardeşim. Siz dün Ömer Çelik'e şu soru sorulsa altından nasıl kalkacağını düşünüyorsunuz? Ticaret Bakanı Ruhsar Hanım'la ilgili böyle bir iddia var. Kendisi 3 gündür konuşmuyor. Buyurun. Buyurun box. Hiç sorunun devamına gerek yok. Buyurun. Ne diyecek? Gerekli açıklamaların Ticaret Bakanımız, Sayın Ticaret Bakanımız tarafından yapılacağına inanıyorum. Ben de inanıyorum. 96 saat oldu, hala olmadı. Herkes sorumluluğu ortada bırakmaya başladı. Fark ediyor musunuz bilmiyorum. Ben de değil kardeşim, aman benden önceki yapmış. Girmem ben o toplara. Benden önceki yapmış, görmedim. Hakikaten görmedim, yalan söylese başı ağrımaz. Yok ki o. 8 Kasım'dan önce hiç kimse yok piyasada. Berat Albayrak dışında 8 Kasım öncesinde herhangi birinin şunu diyebileceğine inanıyor musunuz siz? Ya evet, bu da vardı. Yani atıyorum işte Naci Ağbal, Lütfü Elvan, Nurettin Canikli ekonomiye müdahale edebiliyorlardı. Yavaş yavaş yavaş, nereye ediyorsun? Yavaş. Tek hakim var işin. Tek hakimi var. Tek hakiminin arkasında televizyon kanalı ve gazetesi var. Sabah var, A Haber var. Hiç kimse kımıldayamaz ekonomi alanı içinde. Şimdi ben yoktum diyor herkes haliyle. Ve anlatacaksınız. O zaman iş dönüyor dolaşıyor, nereye geliyor? Göklerden gelen bir karara. Artık ona denecek ki kardeşim, ya sen getirdin bunları. Şu ana kadar duydunuz mu siz Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan bu konuya ilişkin tek bir cümle? Duyamazsınız ki. Çünkü savunabileceği hiçbir şey yok. Parti adına savunulacaksa onun savunabileceği bir şey de yok. Bu saatten sonra olacak şeyi ben size söyleyeyim. Bu saatten sonra inceden kelle dağıtılmaya başlanacak. Başka çare yok. Yani bu iş en kafaya kadar gidecek olursa büyük sıkıntı yaratacağı için altta doğranacak. Mecbur. Yani burada mesela bir grup vali muavininin, işte belediye başkanlarının, İkbali kararacak, yapacak bir şey yok. Onlar doğranacak. Kabine içinde insanlar değişecek mi? Değişecek. Mecbur değişecek. Çünkü bununla taşınma şansı yok. Ama 128 milyar dolar tartışması var ya, çok can yakıcı bir tartışma olarak iktidarın elinde patladı. Onu istese de bir yere bırakamıyor. Çünkü önümüz parasızlık ve bu olay doğrudan doğruya parayla alakalı bir şey. Yanlış kararlar, bir inat, ekonomi bilgisizliği nedeniyle yok edilmiş, heba edilmiş paradan söz ediyoruz. O yüzden onu bırakamıyor hiçbir yere. O elinde kaldı. Allah'ın emri. Öte yandan halkın yoksulluğu giderek arttığı için insanların sorgulama kapasitesi artıyor. Sesin daha yüksek çıktığını görüyorsunuz işte. Yani şunu yapıyorlar. Genco Erkal'ı alıyor. O yaşında alıyor. 5-6 sene önce attığı bir tweet nedeniyle ifadeye çağırabiliyor. Ama karşısında gördüğü insan şunu söylediği anda eli ayağı boşalıyor adaletin. Evet, ben attım. Evet, suç değil ki kardeşim bu. Suç değil. Bak ben de söylüyorum. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nı desteklememek suç değil. Televizyona çıktığı zaman ekranda kanal değiştirmek suç falan değil. Konuşunca dinlememek suç değil. E şimdi o insan çıkıp dimdik durarak, evet kardeşim ben yaptım. Ha, bundan sonra da yapacağım hatta dediğinde adaletin söyleyebileceği bir şey yok ki. Çünkü suç değil bu. Ne yapacaksın? Parti orada da mı girecek devreye? E hadi. Hadi yapalım. Unuttuğun bir şey var ama. Ortada çok ciddi bir yoksulluk var. Salgın koşulları var. Yani halkın zaten burasına kadar gelmiş durumda. Bu saatten sonra söyleyeceğin yalanları devlet içinden üstlenecek kimseyi bulamazsın. Herkes kendine yatacak artık. Bürokratı da yapacak, bakanı da yapacak. Sen getirmiş olsan da. Ben girmedim kardeşimcik. Benimle alakası yok. Bu hanımefendinin şirketinden satış yapılmış. Aynı kabinedeyiz, doğrudur. Hiç desteklemedim. Yapmış böyle bir şey. Hop gitti. İnsan kaçakçılığı hiç yani tarzımız değil. Çünkü bu insanların yarın da bir yaşamı var. Uluslararası kuruluşlar tarafından kendilerine getirilecek bir seyahat yasağı hayatlarını düğümler. Düşünsenize Almanya'dan bu soruşturma kapsamında mesela insan kaçakçılığına karışıldığı için geçmişe dönük olarak tık tık tık İçişleri Bakanlarının tamamına Almanya'ya giriş yasağı konduğunu düşünün. Interpol aracılığıyla bunun yayıldığını düşünün. E sen burayı engelliyorsun da orayı engelleyemiyorsun ki. Ne konuşmuştuk burada geçen hafta? Bu olay ilk ortaya çıktığında bak kardeşim burada olmayacak. Türkiye'de yırtarsın. Çünkü sen organize ediyorsun oyunu. Ama kapı kuleyi geçtiğin andan itibaren bittin. Almanya'da soruşturma derinleşerek devam ediyor şu anda. Ve altından ne kadar insan çıkacağını göreceğiz. O hemşeri dernekleri, bilmem ne yayılıp sandalye üzerinde esleme derneği, aşağı çörtlenmeç sevenler derneği. Bakın bunların hepsinin kuruluş gerekçeleri takır takır çıkacak ortaya. Sadece bizle alakalı olduğu için değil, hatta bizimle alakası hiç yok bu işin. Burada hallolacak çünkü ama orada. Orada. Ve şimdi diyelim ki şu başladı. Siz gerçekten bugüne kadar hani kendi orada derdüstü muradüstü yaşayıp orada Avrupa'da sol sosyalist partilere oy verip burada AKP'yi destekleyen bir de desteklemeyenlere vatan haini muamelesi yapan tipler. Oradan tekmeyi yediği anda, sınır dışı edildiği anda ne yapacak sizce? Dönmeyi düşünür mü insanlar buraya? E düşünüyor olsalar şimdiden gelirlerdi değil mi? Daha rahat bir hayat düşünüyorlarsa ya. Hayat artık çok zor. Çok zor. Bu hizmet pasaportlarının tamamı sorgulanacak. Hizmet pasaportlarını geç. Mesela Alman polisi muhtemeldir ki çok büyük ihtimalle İçişleri Bakanlığı aracılığıyla bir adres taraması yapacak. İlla ki bu kaçınılmaz. Çünkü bu kadar insan yok oldu. Bak sadece dün Sevilay Yılmaz'a konuşan herif ne diyordu? Benim bildiğim, görüştüğüm 150 kişi var diyor. Hamburg'da benim bildiğim ve görüştüğüm 150 kişi var. Burada yırtarsın. Burada hiçbir şey olmayacak. Emin ol. Ama orada yırtamazsın. O insanlar tek tek deport edilirken ne yapacaksın mesela? Çıkacak onların isimleri, cisimleri. Davul zurnayla karşılayamazlar Can Bey. Onlar gelmez buraya. Gelseler burada karşılanırlar da. E onların bağlantılı isimleri yanlarında kaldığı insanlar 35 senedir orada tırnağıyla hayat kurmaya çalışan insanlar. Yaşamlar yıkıldığında ne yapacaksınız? Ha? Aşağı Dudullu'ya yerleşmek gerçekten çocukluk günlerinize döndürecek misin? Neyle yaşayacaksınız? Çoluğunuzun, çocuğunuzun hazırlandığı, o onlara kurmayı düşündüğünüz yaşam ne olacak mesela? Ya bu 128 milyar dolar hikayesi var ya, bütün dengeyi bozdu. bütün dengeyi. Çünkü ortaya çıkan şey çok net. Üzerine bir de şu iş kabuklu haliyle geldi. Kabuğu soyuldukça her türlü iğrençlik döküldü. Yani insan kaçakçılığı hikayesi. Bugünün iktidarı için artık burada adım atabilme şansı yok. Çünkü ikisinde de kendiyle bir alakası yok. Kendi kontrolü yitirmiş durumda. Bir tanesinde finans dünyası zaten neyin ne olduğunu anladı ve anlatıyor. Bunu savunmak üzere ekrana çıkartılan insanların ne kadar saçmaladığını görüyoruz hep beraber. Diğerinde evet, yurt içinde Türkiye Cumhuriyeti sınırları dahilinde bu işi koruyorlar, kolluyorlar. Buradan bir şey çıkmayacak burada. Ama öbür tarafta var ya, bu çok kötü. Çünkü uluslararası insan kaçakçılığı yapılmış durumda. Ve bunun ardından gelecek her şey, ama her şey mutlaka ve mutlaka Türkiye'de iktidar dengesini de etkileyecek. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun, iyi ki varsınız, iyi ki dünyanın bir yerinden aynı şeye inanmadığımızı bilmenize rağmen geliyorsunuz. Doğrudur, biz hayata aynı yerden falan bakmıyoruz. Hatta bakmayacağımızı da söylüyoruz. Bu öyle yeni bir şey de değil üstelik. Gerçekten biz baştan beri, ilk günden beri aynı şeyi söylüyoruz. Diyoruz ki, ya bizim hayatlarımız aynı değil kardeşim. Bizim hayatlarımız aynı değil ve aynı olmayacak. Ama biz aynı ülkede iyi yaşamak isteyen insanlarız. Birlikte çalışacağız. Birlikte düşüneceğiz ve konuşacağız. Küfretmeden, hakaret etmeden, tehdit etmeden mutlaka ama mutlaka konuşacağız. Çünkü biliyoruz ki konuşmazsak eğer birbirimizden uzaklaşacağız. Birbirimizden uzaklık ayrılık getirecek. Ama bunu yapmak için kimseye fırsat vermemenin bir yolu var. Adı demokrasi. Birbirimizden hoşlanmasak da, görüşlerimiz bizim hayatımızı karşılıklı olarak çok fazla etkilemese de hepsi konuşulmaya değer. İçinde şiddet olmadığı, şiddeti savunmadığı bir sürece. Küfrün, hakaretin, tehdidin olmadığı her türlü görüş. Bunu yapmaya çalışıyoruz işte. Basit bir şey. Çünkü buna direnirsek eğer, buna direnirsek bir şeyin altından kalkabilmemiz mümkün. Mısra Özsel şu anda yoğun bakımda. Durumunun iyiye gittiği söyleniyor ama kendisi 1017 gündür, yani dünle birlikte 1016 gün öncesine kadar aslında 8 Temmuz'da Çorlu tren katliamında kaybettiği oğlunun Oğuz Arda Sel'in ardından adalet arayışındaydı. Şu anda o yok. Hastalığı nedeniyle, rahatsızlığı nedeniyle yoğun bakımda. Görev haliyle bize düşüyor. 1017 gündür adalet isteyen, Çorlu tren katliamında adalet isteyen bütün insanlar adına, Mısra Özsel adına biz soruyoruz. Adalet nöbeti artık bizim nöbetimiz. O yerine gelip oturuncaya kadar, tekrar sesiyle, sözüyle destek verinceye kadar o nöbet bizde. Bugün 1017 gün oldu. Sorumluların hiçbirinin bir yere kaçma şansı yok. Hepinizi biliyoruz, hepinizi görüyoruz. Sizler de farkındasınız. Sadece bu işi sürükleyen insan şu anda uygun değil diye sevinmeyin. Çünkü bu görev üstlenecek binlerce, on binlerce insan var. Bir tanesi de zevkle, gururla söylüyorum ki benim. Çok teşekkür ediyorum bir kez daha. Bir saat sonra gazeteleri getireceğim. Eğer uygun olursanız o yayına beklerim. Değilseniz artık yarın sabah ölmez sağ kalırsam 9 civarı buradayım ben. Gelin hayatımızı konuşmaya devam edelim. Herkese çok güzel, sağlıklı, huzurlu, sevdiklerinin yanında olduğu, yüzünün güldüğü çok şık bir gün diliyorum. Tekrar görüşeceğiz. Hoşçakalın.